Ayrım 51.
Sayfa 823. Başka bir şey sormayacağım dedi soruyu soran hanım. Sonra ikinci hanım arkadaş gelip dedi ki: Ey baş, ben kocamın beni sevip sevmediğini öğrenmek istiyorum. Şöyle bir cevap geldi buna: Sana nasıl davrandığına bak anlarsın. Evli hanım büstün yanından ayrılıp dedi ki: Bu soruyu sormama gerek yoktu. Gerçekten de davranışlar kişinin duygularını ifade eder. Sonra Don Antonio'nun arkadaşlarından biri gidip sorusunu sordu: Ben kimim? Cevap şu oldu: Kendin biliyorsun kim olduğunu. Ben onu sormuyorum dedi asılzade. Senin beni tanıyıp tanımadığını soruyorum. Tanıyorum dedi büst. Sen Don Pedro Norris'sin. Ey baş, başka soru sormayacağım. Her şeyi bildiğini anlamak için bu kadarı yeterli. Ardından öbür arkadaşı yaklaşıp sordu: Söyle bana ey baş, varisim olan oğlumun isteği nedir? Daha önce de söyledim diye cevap verildi. Ben istekleri okuyamam. Yine de oğlunun seni mezara gömmek istediğini söyleyebilirim. Doğru dedi asılzade. Görünen köy kılavuz istemez. Başka da soru sormadı. Sonra Don Antonio'nun karısı geldi ve dedi ki: Ey baş, ben ne soracağımı bilemiyorum. Senden bir tek şunu öğrenmek istiyorum. Sevgili kocamla uzun yıllar mutlu yaşayabilecek miyim? Soruya şöyle cevap verildi: Evet, çünkü sağlığı ve ölçülü yaşayışı kocana uzun bir ömür vaat ediyor. Oysa birçok kişi kendi ömrünü aşırılıktan dolayı kendisi kısaltır. Sonra Don Quixote geldi ve sordu: Ey cevapçı, söyle bana, benim Montesinos mağarasında gördüklerim gerçek miydi, rüya mı? Silahlarım Sancho'nun kırbaçları tamamlanacak mı? Dulcinea'nın büyüsü çözülecek mi? Mağara konusunda söylenecek çok şey var diye karşılık verildi. Gerçek payı da var, rüya payı da. Sancho'nun kırbaçları zaman alacak. Dulcinea'nın büyüsü icap eden sona ulaşacak. Daha fazla bir şey öğrenmek istemiyorum dedi Don Quixote. Dulcinea'nın büyüsünün çözüldüğünü gördüğüm an bütün arzularım bir anda gerçekleşmiş olacak benim gözümde. Son sorgucu Sancho oldu ve şu soruyu sordu: Ey baş, acaba bir daha vali olacak mıyım? Silahtarlığın sefaletinden kurtulacak mıyım? Karımı ve çocuklarımı bir daha görebilecek miyim? Sancho'ya şu cevap verildi: Kendi evinin valisi olacaksın. Evine dönersen karını ve çocuklarını göreceksin. Efendinin hizmetinden ayrılırsan silahtarlıktan kurtulacaksın. Yüce Tanrım dedi Sancho Panza. O kadarını ben kendim de söylerdim. Aptala malum olur. Hayvan dedi Don Quixote. Ne cevap bekliyordun? Bu başın verdiği cevapların sorulan sorulara uygun olması yetmez mi? Yeter dedi Sancho. Ama ben daha açık konuşsun, daha çok şey söylesin isterdim. Böylece sorular ve cevaplar tamamlandı. Ama Don Antonio'nun olaydan haberdar olan iki arkadaşı dışındakilerin şaşkınlığı geçmedi. Seyit Hamit Badincani, herkesi merak içinde bekletmemek için bu başın içinde bir büyücü, olağanüstü bir muamma gizlendiği sanılmasın diye olayı derhal açıklığa kavuşturur ve der ki: Don Antonio Moreno, Madrid'de gördüğü bir basımcının yaptığı başı taklit ederek eğlenmek ve cahilleri şaşırtmak amacıyla bu büstü kendi evine yaptırmıştı. Yapımı şöyleydi: masanın üstü akik gibi görünecek şekilde boyanıp cilalanmış ahşaptı. Yine ahşap olan ayaktan ağırlığı daha iyi taşıması için 4 kartal pençesi çıkıyordu. Bir Roma imparatorunun tunçtan büstü gibi görünen başın ise içi bomboştu. Başın birleşme yeri belli olmadan tam olarak oturduğu masanın üstü de öyle. Aynı şekilde içi boş olan ayak büstün boğazına ve göğsüne denk geliyor. Bütün bunlar da büstün bulunduğu odanın altındaki bir başka odaya açılıyordu. Bütün bu sayılan ayak, masa ve büstün boğazıyla göğsünün boşluğuna görülmeyecek şekilde tenekeden bir boru döşenmişti. Yukarıdaki odanın altına denk gelen odaya cevap verecek olan kişi yerleşiyor, ağzını boruya yapıştırıyordu. Böylece tıpkı ağız tüfeğinde olduğu gibi ses aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya açık seçik olarak gidiyor, hileyi ortaya çıkarmak mümkün olmuyordu. Cevapları veren Don Antonio'nun yeğeni, kafası hızlı çalışan akıllı bir talebeydi. Amcası kendisine önceden o gün büstün olduğu odada kimlerin bulunacağını haber vermiş olduğundan ilk soruya kolaylıkla hızlı ve kesin bir cevap verebildi. Diğer sorulara tahminen akıllı olduğu için de akıllıca cevaplar verdi. Seyit Ahmet ayrıca şunu da anlatır. Bu harika düzenek 10-12 gün kadar yerinde kaldı. Fakat Don Antonio'nun evinde büyülü bir baş olduğu, her sorulana cevap verdiği haberi bütün şehre yayılınca, Don Antonio meselenin dinimizin uyanık nöbetçilerinin kulağına gitmesinden korkarak durumu Engizisyon'a açıkladı. Kendisine düzeneği sökmesi, bir daha kullanmaması emredildi. Aksi takdirde cahil halk huzursuz olabilirdi. Bununla beraber Don Quixote ile Sancho Panza'nın gözünde baş, büyülü ve cevapçı, cevapları da Sancho'dan çok Don Quixote için tatminkar olmaya devam etti. Şehrin asılzadeleri Don Antonio'yu memnun etmek, Don Quixote'yi şereflendirmek ve sersemliklerinin ortaya çıkmasına fırsat sağlamak amacıyla 6 gün sonra askeri mızrak oyunları düzenlemeye karar verdiler. Ancak ileride anlatılacak olan sebeplerden ötürü oyunlar yapılamadı. Don Quixote'nin canı şehirde sivil ve yaya bir gezinti yapmak istedi. At üzerinde gezerse çocukların peşine takılacağından korkuyordu. Böylece Sancho ve Don Antonio'nun yanına verdiği iki hizmetkarla birlikte gezmeye çıktılar. Bir sokaktan geçerlerken Don Quixote başını kaldırdı ve bir kapının üzerinde çok iri harflerle yazılmış şu yazıyı gördü. Burada kitap basılır. Buna çok memnun oldu. Çünkü o güne kadar hiç matbaa görmemişti ve bir tarafta basım, diğer tarafta düzeltme, ötede dizgi yapıldığını, kısacası büyük matbaalarda yapılan bütün işleri gördü. Don Quixote bir bölmeye gidiyor, orada ne yapıldığını soruyordu. Görevliler anlatıyordu. Don Quixote hayran kalıp bir sonraki bölmeye geçiyordu. Yaklaştığı bölmelerden birindeki görevliye ne yaptığını sordu. ''Beyefendi, şu gördüğünüz bey,'' diye cevap verdi adam, boylu boslu, yakışıklı, ciddi görünümlü birini göstererek, İtalyanca bir kitabı dilimize İspanyolca'ya çevirdi. Ben de baskıya vermek üzere diziyorum. Kitabın adı nedir diye sordu Don Quixote. Yazar buna şöyle cevap verdi. Kitabın İtalyanca adı Le Bagatelle efendim. Dipnot, kıvır zıvır. Peki Le Bagatelle dilimizde ne manaya geliyor diye sordu Don Quixote. Le Bagatelle dedi yazar, bizim dilimizde oyuncaklar demektir. Bu kitabın adı mütevazi olmakla birlikte içinde çok değerli şeyler bulunmakta. Ben biraz İtalyanca bilirim dedi Don Quixote. Ariosto'nun kimi şiirlerini de ezbere bilirim. Zat-ı bir şey sormak istiyordum efendim. Bunu zat-ı zekasını ölçmek için değil, sırf merakımdan soruyorum. Kitapta Pinyatta kelimesine hiç rastladınız mı? Evet çok diye cevap verdi yazar. Peki zat-ı aliniz bu kelimeyi nasıl çeviriyorsunuz diye sordu Don Quixote. Nasıl çevireceğim dedi yazar, tabii ki tencere diye. Vay canına dedi Don Quixote. Zat-ı aliniz İtalyancaya çok hakimsiniz. Bahse girerim İtalyanca piace dediği yerde zat-ı aliniz hoşlanma, piu dediği yerde daha fazla, su dediği yerde yukarı, giu dediği yerde aşağı diyorsunuz. Evet öyle diyorum tabii dedi yazar. Çünkü bu kelimelerin doğru karşılıkları bunlar. Ben zat-ı alinizin dünyada tanınmadığına rahatlıkla yemin edebilirim dedi Don Quixote. Çünkü bu dünyada seçkin zihinler, takdire şayan işler ödüllendirilmez. Harcanan ne yetenekler var. Bir köşede kalmış ne dehalar var. değeri bilinmeyen ne faziletler var. Ama bütün bunlara rağmen bana öyle geliyor ki, lisanların kraliçeleri olan Yunanca ve Latince hariç, bir dilden ötekine tercüme yapmak, tıpkı Flaman duvar halılarına tersten bakmak gibidir. Şekiller seçilmekle birlikte ipliklerle dolu olduğundan ön yüzdeki açıklık ve parlaklık görülemez. Kolay lisanlardan tercüme yapmak deha veya ifade kabiliyeti gerektirmez. Tıpkı bir kağıttaki yazıyı bir başka kağıda aktarmak gibi. Bu dediklerimden tercüme işinin takdir edilmeyecek bir iş olduğu anlamı çıkarılmasın. Çünkü insan daha kötü, daha faydasız işlerle de uğraşabilir. Bu söylediklerimin dışında tutulması gereken iki meşhur tercüman vardır. Biri Sadık Çoban tercümesiyle Dr. Cristobal de Figueroa, öteki de Aminta tercümesiyle Don Juan de Jaurigui'dir. Bunlar kişiyi hangisinin tercüme, hangisinin asıl eser olduğu konusunda şüpheye düşürecek kadar başarılıdır. Zat-ı âlinize bir şey daha sormak istiyorum. Kitabı kendi hesabınıza mı bastırıyorsunuz yoksa hakkını bir kitapçıya sattınız mı? Kendi hesabıma bastırıyorum diye cevap verdi yazar. 2000 nüshalık bu ilk basımdan en az 1000 altın kazanacağımı düşünüyorum. Nüsa başına 6 riyalden bir çırpıda satılıverecek. Hesabınız çok kuvvetli doğrusu diye cevap verdi Don Quixote. Matbaaların girdisini çıktısını, aralarındaki ticari anlaşmaları bilmediğiniz belli. Sizi temin ederim 2000 nüshayı sırtınıza yüklediğinizde öyle bitkin düşeceksiniz ki korkacaksınız. Hele kitap biraz alışılmışın dışındaysa, canlı değilse. Ne yani dedi yazar. Zat-ı âliniz kitabı bir kitapçıya mı vermemi istiyorsunuz? Hakkını satın almak için bana 3 maravedi versin, üstelik de büyük lütufta bulunduğunu zannetsin diye mi? Ben kitaplarımı bu dünyada şöhret kazanmak için bastırmıyorum. Zaten eserlerimle tanınıyorum. Ben kâr etmek istiyorum. Kazanç olmadı mı iyi şöhret metelik etmez. Tanrı zat-ı âlinizin talihini açık etsin diye cevap verdi Don Quixote. Sonra devam edip bir başka bölmeye geçti. Burada Ruhun Işığı adlı bir kitabın bazı sayfalarının düzeltildiğini gördü ve dedi ki, basılması gereken kitaplar çok sayıda olmakla beraber bu tür kitaplar. Çünkü zamanımızda o kadar çok günahkar var ki karanlıkta kalmış bunca kişiye sonsuz ışık lazım. Sonra devam edip bir başka kitabı düzeltmekte olduklarını görerek adını sordu. La Mançalı yaratıcı asılzade Don Quixote'nin ikinci kısmı olduğunu, Tordesillaslı biri tarafından yazıldığını söylediler. Bu kitaptan haberdarım dedi Don Quixote. Doğrusunu isterseniz münasebetsizliğinden ötürü çoktan yakılıp kül olduğunu sanıyordum. Ama balta değmedik ağaç olmaz. Uydurulmuş öyküler gerçeğe ne kadar benzerlerse o kadar hoşa gider. Gerçek öyküler de ne kadar gerçek olurlarsa o kadar iyi olurlar. Bu sözleri söyledikten sonra canı biraz sıkkın bir halde matbaadan ayrıldı. Aynı gün Don Antonio sahildeki kadırgaları görmesi için bir gezinti tertip etti. Sancho ilk defa kadırga göreceği için buna çok sevindi. Don Antonio o gün öğleden sonra misafiri meşhur La Mançalı Don Quixote'yi kadırgaları görmeye götüreceğini 4 kadırganın reisine haber verdi. Şehrin bütün sakinleri gibi o da Don Quixote'yi tanıyordu. Kadırgalarda olanlar bir sonraki kısımda anlatılacak. 63. Bölüm. Kadırgaları ziyaret ederken Sancho Panza'nın başına gelen belaya ve güzel Morisca'nın ilginç serüvenine dair. Don Quixote büyülü başın cevabı üzerine uzun uzun fikir yürütmekteydi. Fakat hilesini keşfetmiş değildi. Düşünceleri her defasında dönüp dolaşıp Dulcinea'nın büyüsünün çözüleceği sözüne geliyor, bunu kesin kabul ediyordu. Düşündükçe kendi kendine seviniyor, yakın zamanda bu sözün gerçekleşeceğine inanıyordu. Sancho daha önce belirtildiği gibi valilikten nefret ettiği halde tekrar emir verebilmeyi, kendisine itaat edilmesini istiyordu. Çünkü hükmetmek şakadan da olsa böyle bir bahtsızlığı mutlaka beraberinde getirir. O gün öğleden sonra Don Antonio Moreno, iki arkadaşı Don Quixote ve Sancho kadırgaları ziyarete gittiler. Kadırgaların reisi meşhur Quixote-Sancho ikilisinin geleceğinden haberdar edilmişti. Limana vardıkları anda bütün kadırgaların tenteleri indirildi ve borazanlar ötmeye başladı. Değerli halılarla, kırmızı kadifeden yastıklarla kaplı büyük bir filika derhal suya indirildi ve Don Quixote filikaya adımını attığı anda amiral gemisinin ve diğer kadırgaların orta kasara topları ateşlendi. Don Quixote sancak tarafındaki iskeleden gemiye çıkarken bütün forsalar kadırgaya soylu birisi bindiğinde adet olduğu üzere üç kere "Hu! Hu! Hu!" diyerek kendisini selamladılar. Valensiyalı bir soylu olan amiral, kendisini artık böyle anacağız, Don Quixote'ye elini uzatıp sarılarak dedi ki, "Bugünü beyaz bir taşla işaretleyeceğim. La Mancha'lı Senyor Don Quixote'yi gördüğüm bugün hiç şüphesiz hayatımın en güzel günü olacak. Böylece gezgin şövalyeliğin bütün faziletlerinin kendisinde toplandığını ve zirveye ulaştığını da göstermiş olacağım." Böylesine muhteşem bir ağırlamadan büyük memnuniyet duyan Don Quixote, kibarlıkta bundan aşağı kalmayan sözlerle cevap verdi. Hepsi birlikte süslemeleriyle dikkat çeken kıç köşke geçip oturdular. Gardiyan başı baş kıç köprüsüne geçti ve düdüğüyle forsalara soyunma emri verdi. Emir anında yerine getirildi. Onca insanı çıplak gören Sancho afalladı kaldı. Hele tentenin ne büyük bir hızla açıldığını görünce bütün şeytanlar bir araya toplanmış çalışıyor sandı. Ama bütün bunlar şimdi anlatacaklarımın yanında nohut çekirdek kalırdı. Sancho tente bastonunda sancak tarafındaki kıç kürekçisinin yanında oturmaktaydı. Önceden ne yapacağına dair talimat almış olan kürekçi, Sancho'yu yakaladığı gibi havaya kaldırdı. Bütün forsalar ayakta ve tetikteydi. Sancho, sancak tarafından başlayarak elden ele, sıradan sıraya öyle bir hızla uçuruluyordu ki, zavallıcık hiçbir şey göremez olmuştu. Şeytanların kendisini alıp götürdüğünden emindi. Forsalar aynı hızla devam ederek iskele tarafından geriye pupaya kadar geçirdiler kendisini. Biçare Sancho perişan bir halde nefes nefese ter içinde kalmış, neye uğradığını şaşırmıştı. Sancho'nun kanatsız uçuşunu gören Don Quixote, amirale bunun kadırgaya ilk kez binenlere yapılan bir tören olup olmadığını sordu. Eğer öyleyse kendisinin kadırgalarda görev almaya niyeti yoktu ve bu törenden geçmek istemiyordu. Havada uçurmak niyetiyle kendisini yakalamaya çalışan olursa yeminle tekme tokat ciğerini sökecekti. Bunları söyleyip ayağa kalktı ve kılıcını kavradı. O anda tente indirildi ve Latin yelkeni sereni büyük bir gürültüyle tepeden aşağı bırakıldı. Sancho gök kubbenin menteşelerinden çıkıp kafasına düşeceğini sandı ve korkudan kafasını eğip bacaklarının arasına soktu. Don Quixote'nin de yüreği hopladı, tir tir titreyerek omuzlarını büzdü, beti benzi attı. Forsalar sereni indirdikleri hız ve gürültüyle çektiler. Bütün bunları mutlak bir sessizlik içinde dilsizmişler gibi adeta nefes almadan yapıyorlardı. Gardiyan başı demir alma işaretini verdikten sonra köprünün ortasına sıçrayarak kırbacıyla forsaların sırtına vurmaya koyuldu ve gemi ağır ağır denize açılmaya başladı. Sancho bunca kırmızı ayağın, kürekleri öyle sanıyordu, bir anda hareket ettiğini görünce kendi kendine dedi ki, "Asıl büyülü olan işte bunlar, efendimin dediği şeyler değil. Bu biçareler ne yapmışlar ki böyle kırbaç yiyorlar? Ya şu düdük çalıp duran adam tek başına bunca adamı kırbaçlamaya nasıl cesaret ediyor? Hiç şüphem kalmadı, burası cehennem, en azından Araf." Sancho'nun olanları büyük bir dikkatle seyrettiğini gören Don Quixote dedi ki, "Ah sevgili dostum Sancho, isteseydiniz bir çabukta, hiç zahmetsiz, belden üstünüzü çıkarıp bu beylerin arasına katılır, Dulcinea'nın büyüsüne bir son verebilirdiniz. Bunca insanın ıstırabı, sefaleti yanında kendi acınızı o kadar hissetmezdiniz. Üstelik Bilge Merlin bu kırbaçların hakkıyla vurulduğunu dikkate alıp her birini sizin vuracağınız 10 kırbaca bedel sayabilirdi. Amiral tam bu kırbaçların ne kırbacı olduğunu, Dulcinea'nın büyüsünün ne olduğunu soracakken gözcü dedi ki, "Montu'yu işaret veriyor. Batı sahilinde karaya yakın kürekli bir gemi varmış." Bunu duyan amiral baş kıç köprüsüne sıçrayarak dedi ki, "Haydi aslanlarım, kaçırmayalım şunu. Gözcü kulesinin işaret verdiği Cezayirli bir korsan pergendesi olsa gerek." Diğer üç kadırga da anında emir almak üzere amiral gemisine yanaştılar. Amiral kadırgalardan ikisine denize açılma emri verdi. Kendisi de diğer kadırga ile birlikte kıyı kıyı gidecek, böylece korsan gemisi kaçamayacaktı. Forsalar küreklere asıldılar. Kadırgalar öyle hızlandı ki adeta uçuyorlardı. Denize açılanlar yaklaşık 2 mil gittikten sonra bir gemi gördüler. 14-15 oturaklı bir gemi olduğunu tahmin ettiler. Gerçekten de öyleydi. Gemi kadırgaları görünce hafifliği sayesinde kaçabilir umuduyla hızlandı. Ama maalesef amiral gemisi denizlerin en hafif gemilerinden biriydi. Öyle hızla yaklaşmaya başladı ki pergendedekiler kaçamayacaklarını kesin olarak anladılar. Pergendenin reisi bizim kadırgalara kumanda eden kaptanı kızdırmamak için kürekleri bırakıp teslim olmak istedi. Ne var ki kader başka türlü emretti. Amiral gemisi pergendedekilerin teslim ol çağrılarını rahatça duyabilecekleri kadar yakına geldiği sırada iki tiryaki yani iki ayyaş Türk ki bunlardan 12 tane daha vardı tüfeklerini ateşlediler ve amiral gemisinin kanatlarındaki iki askerimizi öldürdüler. Bunu gören amiral gemide sağ adam bırakmamaya yemin ederek son hız üzerine giderken pergende küreklerin altından kaçtı. Kadırga ileri doğru uzunca bir mesafe gitti. Pergendedekiler sonlarının geldiğini düşünüyorlardı. Kadırga dönerken yelken açtılar ve tekrar yelken kürek kaçmaya koyuldular. Ama bu gayretlerinin bir faydası olmadığı gibi cüretleri de zararlı oldu. Amiral gemisi yarım mil ilerledikten sonra kürekleri üzerine indirdi ve hepsini canlı olarak ele geçirdi. Bu arada öbür iki kadırga da geldi ve dördü birden avlarıyla birlikte limana döndüler. Kıyıda büyük bir kalabalık onları bekliyor, ne getirdiklerini merak ediyordu. Amiral kıyıya yakın bir yerde demir attı ve şehrin genel valisinin limanda olduğunu fark etti. Kendisini gemiye getirmek üzere Filika'nın ve Latin yelkeni sereninin indirilmesini emretti. Niyeti reisi ve esir aldığı diğer Türkleri hemen o anda asmaktı. Toplam 36 kişi kadardılar. Hepsi boylu poslu, gösterişli, çoğu da tüfekli Türk askerleriydi. Amiral pergendenin reisi hangisi diye sordu. Esirlerden sonra İspanyol dönmesi olduğu anlaşılan bir tanesi İspanyolca cevap verdi. "Reisimiz şu gördüğünüz delikanlıdır efendim.